Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Yine daimi konuğumuz, gıda mühendisi ve GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun.
Allah razı olsun bu Ramazan'ın ilk programında. Bugün şunu konuşalım istiyoruz ki daha eskiden de söylemiştik. Glikoz ve palm yağları ile alakalı. Bu meseleyi böyle derinlemesine bir açalım. GİMDES palm yağına neden olur diyor. Glikoz şurubuna neden olur diyor. Ve bunlara olur demenizdeki mantık ne? Ya bu kadar zararlı bir şey neden kabul ediliyor?
Evet, yani GİMDES glikoza ve palm yağlarına neden sertifika veriyor diye aslında bir konuşalım. Başlık atalım, konuşalım demiştik. Nereden başlayayım? Glikozdan başlayayım, palm yağından başlayayım.
Palm yağı sanırım daha biraz daha önemli görünüyor.
Şimdi palm yağının tabii bu sektörlerin hepsinde aşağı yukarı vardır bu. Bir görünen taraf vardır. Bir de görünmeyen taraf vardır. Yani buzdağının görünmeyen tarafı vardır tabiri caizse. Palm yağı görünen taraftaki iddiaları neydi? Palm yağı yüksek sıcaklıklara uğradığından 3-MCPD ve glisidil yağ asidi esterleri oluşuyor. Buna benzer zararlı bileşenler birkaç tane daha var oluşuyor. Bir de palm yağının içerisinde palm oil diye ya palm yağını sıktıktan sonra beklet. Dibe palm stearin dediğim kısmı çöker. Üst tarafta palm olein dediğimiz kısmı kalır. Bunun tamamına palm oil denir. Ama bir kısmı doymuş yağdır içerisinde. Doymuş yağlar vardır. Doymuş yağlar da aşağı doğru çöker. Palm stearin diye kendini böyle belli eder. Beyaz beyaz. Palm stearin dediğimiz o kısım da sen bunu bir filtreyle de ayırabilirsin. Bir filtrasyonla. Stearin oleyin kısmını. Oleyin kısmı sıvıdır oda sıcaklığında. Stearin kısmı katıdır ve 50-55 derecede eriyen bir yağdır. Yani palm yağı aleyhinde konuşanlar 3-MCPD 3-MCPD dediğimiz de işte monoklorpropandiol denilen bir tane şey. Zararlı bileşen. Bir de işte glisidil
Zararı kanserojen
kanserojen.
olması mı?
Yani kanserojen vücutta metabolize edilemeyen, vücudu yoran, işte bir takım sıkıntılar oluşturan şeyler. Trans yağlar da böyledir. Yüksek sıcaklığa gelince trans
Damar
yağ da olur.
tıkanıklığı gibi vesaire gibi.
Trans yağ damar tıkanıklığı yapar mı bilmiyorum. Yani ona bir bakmak lazım. Hatırlamıyorum ama kanserojen etkileri var. O çok net yani. Glisidil yağ asidi esterleri de aynı şekilde. Bir de aleyhte konuşulmasının sebeplerinden bir tanesi de bu palm stearin dediğimiz katı. İşte o 50-55 derecede eriyen bir yağ, vücut 37 derece ise ne olur? Katı durur,
Eritemez.
eritemez, tıkar. Yani düz mantıkla, şimdi bu aleyhteki konuşmalar bunlar. Bu buzdağının görünen yüzü. Görünmeyen yüzlerinden bahsedeyim. Biz zaten görünmeyen tarafları...
Bir de daha düşük sıcaklıklarda daha kanserojen etkiler üretiyor konusu da var. Palm yağı için.
Daha düşük sıcaklıkta daha kanserojen etki değil de yüksek sıcaklıklarda.
Yüksek sıcaklıklarda tabii. Yani daha normalde 300 derecese mesela bu 200 derecede ya da normalde 200 ise bu 100 derecede o kanserojen etkiler üretiyor denmesi.
Öyle denmedi. Şöyle dendi. Yüksek sıcaklıklarda rafinasyon esnasında bu maddeler oluşuyor dendi. Tamam mı? Bak şimdi oluşuyor. Bu 3-MCPD, glisidil yağ asidi esterleri, trans yağlar. Stearin de zaten kendisinde var. Tamam. Aleyhteki şeyler bunlar. Ama bunların kaynaklarının arka tarafına hocam baktığımızda biz şunu görüyoruz. Bu bir oyun. Tamamen algı yönetiyorlar. Tamamen algı. Tamamen oyun ve yalan. Yalan dolan şeyler.
Ama dünyada bayağı yönetiliyor bu algı.
Yönetilmez mi? Tabii ki yönetilecek. Niye? Onu söyleyeceğim işte. Şimdi palm yağı Allah'ın doğal olarak hurması, hurma dediğimiz bitkinin hem et kısmı vardır hem de çekirdek kısmı vardır. Et kısmıyla dan da yağ çıkar. Şeyde palm de böyledir. Palm de hurmanın amcaoğlu, teyze kızı gibi düşünelim. Akrabasıdır. Palmiye dediğimiz o ağaçlar hurmayla çok benzer zaten. Baktın mıydı? Aynıdır yani. Palmiyenin meyveleri de çok benzer. Çekirdekten elde edilen yağ olursa palm kernel. Kernel çekirdek demek. Palm kernel oil diye geçer. Diğerine palm yağı denir. Bunun ana vatanı Endonezya, Malezya. Başka yerde yok. Palm yağının ana vatanı Endonezya, Malezya.
Ama palmiye birçok yerde olmuyor mu?
Yani oluyorsa bile feasible değildir ya da bilmiyorum. Ama realite bu.
Yağ çıkartma özelliği olan
Evet.
palmler genelde Endonezya
Endonezya,
ve
Malezya.
Malezya'da oluyor.
Müslümanlar mı, gayrimüslimler mi?
Müslümanlar.
Müslümanlar. Peki palm yağı ne zaman çıktı hocam piyasaya? 60'lı 70'li yıllarda, 70'li yıllarda. Aşağı yukarı 70'li 80'li yıllardan itibaren 70-80'den itibaren artmaya başladı bu palm yağı. Peki palm yağı çıktığında neye rakip oldu? Soya yağına, mısır yağına, bir numaralı soya yağına, mısır yağına ve ayçiçek yağına. Peki soya, mısır ve ayçiçek yağının şeyine, ana vatanı ve menşei neresi? Nereden geliyor bunlar? Kime rakip oldu yani? Şimdi hocam bak, bir kavga varsa önce şeye bakacaksın. Bu sektörün rakibi acaba bunu çıkartıyor olabilir mi? Çünkü sektör böyle domine ediliyor, manipüle ediliyor ve sabotajlar bu şekilde oluyor yani, tamam mı? Baktığında soya, mısır ve ayçiçeğin ana vatanı, bu tohumları genetik modifikasyonla ıslah eden, hibritlerle ıslah eden, bunların üzerine söz sahibi olan yer Amerika ve İsrail. Şirket ismini de söyleyebilirim yani.
Tamam, geldik tamam. O zaman Amerika'ya da, Malezya ve Endonezya.
Şimdi düşün, sen Amerika'sın, İsrail'sin, palmiye çıkmış Endonezya, Malezya'dan. Ne yaparsın? Ve öyle ki palmiyenin oksidatif stabilitesi, dumanlanma noktası, kızartmadaki dayanıklılığı hepsinden daha iyi.
Soyadan, ayçiçekten hepsinden daha iyi. Ama öyle denmiyor.
Öyle. Gerçekten öyle. Dumanlanma
noktası. Veriler de mi böyle?
Veriler de böyle. Gerçekten böyle. Yani bugün hatta yani sana şunu çok net söyleyebilirim. Piyasadaki kızartma yağların tamamı palmiyadır. Yani realiteyi konuşuyorum ben zaten sana. Hmm. Adamlar durup dururken bunu kullanmıyorlar yani.
Hem uygun hem de feasible. Yani o
feasible, available, presentable, işte ne diyorsan artık yani. Evet. Hani hepsi var. Şimdi palmiye öyle bir rakip ki hocam. Mücadele edecek durumda değiller yani. Hani yani ne soya, ne ayçiçek, ne mısır mücadele edemezler.
Peki o zaman yani ayçiçek ya, veri iki veriyi ben dünyaya sunmuş olsam, ayçiçek yağının verileriyle palmiyenin verilerini sunmuş olsam, palmiyenin verileri ayçiçek yağının verilerinden daha iyi olsa, o zaman ben dünyayı nasıl kandırabilirim ki bu konuda?
Burada algı yapıyorlar. Diyorlar ki yüksek sıcaklığa gelince, onu söyleyecektim zaten. Şimdi hem rakip Müslümanlar, Müslüman bir yerden çıkıyor. Bak çok önemli, bir altını çiziyorum yani. Müslüman bir rakibin var senin ve ortaya koymuş olduğu ürün senin yağlarından endüstride kullanma konusunda çok daha iyi etkileri var. Kızartma konusunda, endüstri konusunda diyorum yani. Yani her tarafta demiyorum yani. Atıyorum yani bir kuru üzümü yağlarken demiyorum mesela. Yani tamam, kuru üzüm yağlanmasında değil. Kalite izafidir. Nerede kullanacaksın? Tabii. Ama kızartmada kullanacaksan abi palmiyadır abi. Bugün bütün dumanlanma konusunda da olsun, işte oksidatif stabilite olsun, birçok noktada.
Ve kızartma durumu da zaten yani sektörün aşağı yukarı yarısından fazlası budur yani.
Tabii yani hani cipsler, çerezler hepsinde. Dolayısıyla hocam burada hemen şunu yaptılar. Yani zaten halk, yani özür diliyorum hani ben şey için söylemiyorum. Halk, avam cahildir bu konularda.
Tabii canım. Bilmez yani. Bilmemesi çok normal.
İşte bu cehaleti kullanıyorlar. Ne yapıyorlar? Palmiye ağlarında tri-MCPD oluşuyormuş. Tamam. Diğerlerinde oluşmuyor mu? Onlarda da oluşuyor. Palmiye ağlarında glisidil, yağ asit esterleri ötekinlerde oluşuyor. Palmiye ağında trans yağlar oluşuyormuş. Bak bunu söylüyorlar sadece. Diğerler konuşmuyorlar. İşi bilenler diyor ki ötekinlerde de var bu diyor.
Orantısal olarak daha fazla muhabbeti.
Yok, çok az. Çok az bir farklılık var. Dikkate alınabilir seviyede bile değil. Sıfır noktalarda falan konuşuluyor. Trans yağ da var. Tri-MCPD de var. Tek yok olan şey, tek diğerlerinde olmayan, bunda olan fark, stearin dediğimiz doymuş yağ asitleri. O 50-55 derecede eriyen kısmı. Zaten bu da kızartmada kullanılmıyor bu arada. Bunu süzüyorlar, bunu başka yerde kullanıyorlar. Kızartmalarda kullandıkları yer sıvı kısmı, palm oleyin kısmı. Onu da söyleyeyim yani bu arada. Hani o kızartmada bile yok yani. O kısmı kızartmada bile yok.
Eriterek kullanma ihtimali yok. Çünkü yok. Zaten hani gerek yok. Hızlı donar.
Yok, zaten gerek yok hocam. Öyle fantaziye ne gerek var? Hani palm oleyin zaten aynı işi yapıyorken ben gidip de katı olan yağı niye? Katı olan yağı başka yerde kullanıyorlar. Nerede? İşte margarin teknolojisinde bitkisel susuz yağda katı yağ. Hani orada daha kolay oluyor. Demem o ki.
O zaman katı yağda da bu ciddi manada bir olumlu şey değil mi? Altyapı
öyle her tarafta var zaten. Bütün katı yağların içerisinde palmiye var. Palmistarin var.
Yani o dediğimiz diğer o margarinsel ürünlerin artık ihtiyacı kalmamış olacak. Çünkü yüksek sıcaklıklara dayanabilen bir katı yağ var.
Ya var. İhtiyaç kalmamış demeyelim. Fantaziler var orada. Ben ağzıma attığım 3 saniyede erimeye başlasın. 7 saniyede boğazımda akmaya başlasın. İşte o özellikleri vermek istiyorsan.
Tam o fanteziyle palmiyanın içinde yapın.
Yapıyorlar zaten. İşte onu hidrojenizasyonla yapıyorlar. Yani palmiyanı aldın mı olmuyor. Onu da modifiye etmek gerekiyor. Hidrojenizasyon, intersterifikasyon. Modifikasyon lazım. O ayrı bir konu. Yani yağın davranışlarını, bu yağ böyle davranır. Bunu değiştiremezsin. Değiştirmek istiyorsan modifiye edeceksin. Tamam yani o modifikasyonu yapmanla. Hidrojenizasyon bir modifikasyondur aslında. Esterifikasyon da böyledir. Sen yağa farklı bir özellik kazandırmak istiyorsun.
Arasına hava katıyorsun.
Hani hatırla şey dedim ben sana. Nişastaya suyu emdiriyorsun. Sonra buharlaştırıyorsun. Ben. Suyu emmeyi öğrendi ya, daha fazla su emebiliyor artık ona. İşte buna modifikasyon deniyor. Evet. Bunun gibi şeyler. Dolayısıyla hocam ne yaptılar? Tri-MCPD oluşuyor. Glisidil yağ asit esterler oluşuyor. Trans yağlar oluşuyor falan diyerek aleyhte konuştular. Ortalığa palm yağı sürdüler. Halbuki bunlar diğer yağlarda da vardı. Ama bu kısmı bilen akademik camia, işin işte arka planı gören, bilen, araştıran, o sıkıcı makaleleri okuyan akademisyenler diyelim yani. Zaten onlar da bunu dedi. Ya kardeşim cahil cahil konuşmayın dedi yani. Hani çarptırmayın meseleyi dediler yani. Akademisyenlerden, profesörlerden, hocalardan. Yani hatta ben daha geçen hafta Palmiye üzerinde bir yüksek lisans tezi yapan bir hanım kardeşimle bir denetime denk geldim. Ona da sordum. Hocam diyor yani çok komik diyor yani. Hani çok komik olarak bakıyoruz biz bu şeylere diyor. Söylentilere diyor yani. Hani farkındalar. Ben bilmiyormuş gibi sordum. Biliyor mu acaba diye. Sonra tabii ben de açıklayınca evet dedi, siz de biliyormuşsunuz zaten.
Yani şimdi, böyle büyük kitlelere hitap eden insanlar da orada sosyal medyada şurada burada bu konuyu böyle köpürtünce
tabii
insanlar da eyvah biz ne yiyoruz ya, ya moduna giriyor.
Tabii hocam şimdi bakıyorum ben yüksek takipçili hesaplara bakıyorum. Bir kısmı doktor, bir kısmı mühendis. Yani artık iş şuraya geldi. Ya ben idealist bir kafayla gerçeği söylemektense, çünkü gerçek söyleyince hocam prim yapmıyor. Ben sansasyonel bir şey söyleyeyim, prim yapayım, sakalıma bakayım.
Evet.
Para kazanıyor adam ya.
Bir de zaten hani birisini düşman bellediysem veya o konudan ona vurabileceksem zaten hazır bir konu da var.
Hazır bir konu var.
Hemen oradan vurayım
o adamı. Tabii hemen hemen yani. Dolayısıyla ha bak ben bu arada en son söyleyeceğim şimdi söyleyeyim. Ben palm yağlarını övmüyorum şu anda.
Evet.
Palm yağlarını şifadır demiyorum yani. Yanlış anlaşılmasın yani. Ben palm yağıyla ayçiçek yağını ve diğer yağları kıyaslıyorsan hakkını ver. Özür dilerim, palmiyana küfür edeceksen ötekinlere de küfür et. Aynı kategoride bunlar.
Evet.
Buna söveceksen, bunlara ayrı olarak söversen algı yapıyorsun demektir. Niyetin var demektir. Arka planda siyah ajandan vardır o zaman senin yani. Bunu söylerim ben sana. Kusura bakma.
Evet.
Biz o siyah ajandaları deşifre etmek için bunları
yani
konuşuyoruz.
Yani biz palmiyayla zeytinyağını yan yana koyarak palmiyanı övmüyoruz.
Yok, tabii ki, elbette ki. Ben de evime zeytinyağı, kuyruk yağı, tereyağından başka yağ sokmuyorum mesela. Diğerine geleyim, o stearin kısmına. Şimdi oradaki algı da şu, işte vücut 37 derece, bu 55 derecede eriyor, nasıl eriteceğiz?
Evet.
Yahu, yahu, ey cahiller. Yani özür diliyorum yani, tamam mı? Hani halka demiyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Bunu çarpıtan...
Halka bilgi verdiğini söyleyen insanlar.
Halka bilgi verdiğini söyleyip de halkı manipüle eden ey cahiller. Vücut yağları sıcaklıkla eritmez.
Evet.
Vücut yağları sıcaklıkla metabolize etmez. Vücut yağları asit ve enzimlerle metabolize eder, parçalar. Eğer sen sıcaklıkla metabolize etseydin zaten kuyruk yağı yediğinde de ölürdün. Kuyruk yağı da 70-80 derecede eriyen bir yağdır. Daha yüksek sıcaklıkta erir. Böbrek yağı, iç yağlar daha yüksek sıcaklıkta erirler. Dolayısıyla biz yüzyıllardır, bin yıllardır kuyruk yağı, gömlek yağı, kavram yağı yemiş ama ölmemiş. Değil mi yani? Fayda görmüş tabii, insanlarız. Tabii. Yani biz sıcaklıkta eritmiyoruz. Bunu nasıl eritiyoruz? Lipaz enzimiyle ve asitlerle bunları metabolize ediyoruz, parçalıyoruz. Demem o ki, buradan da yine yanlış anlaşılmayalım. Adam palm yağı ile kuyruk yağı aynı kefeye koydu. Aynı kefeye koymadım. Palm yağının doymuş yağı ile diğer doymuş yağları kıyaslamak gerekiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Palm yağının doymuş yağını sen vücutta 55 derecede eriyen yağ vücutta erimez diyorsan kuyruk yağı da erimemeliydi.
Evet.
Tereyağı da erimemeliydi demek istiyorum.
Hatta daha fazla erimemeliydi.
Evet, kavram ya, böbrek yağı hiç erimemeliydi.
Evet.
Nasıl erittin sen böbrek yağını yedinde? Gömlek yağını mesela.
Evet.
Demem o ki vücut bunları sıcaklıkla değil asit ve enzimlerle metabolize eder. Bu şekilde parçalar. Ha, fazlası zarar mıdır? Elbette böbrek yağında fazlası zararlıdır. Kuyruk yağında fazlası zararlıdır. Kavram yağında, palm yağında.
Yani zeytin yağında. Yani izafi olarak su bile zararlı.
Tabii ki, elbette her şeyin fazlası zararlıdır.
Evet.
O yüzden palm yağlarına saldırılan iki tane konu vardı. Toparlayacak olursam. Birisi oluşan kanserojen maddeler. Bütün bu kanserojen maddeler diğer rafine yağlarda da vardır. Fark yoktur.
Evet.
Palmin stearin kısmı da o vücutta erimediği zannedilen stearin o katı kısmı da doymuş yağdır. Diğer doymuş yağları da biz nasıl eritiyoruz? Bunu da vücudumuzda gayet bu şekilde metabolize edebilir. Lipaz enzimlerle, asitlerle parçalayabilir ve metabolize edip kullanışlı hale getirebiliriz. Ama yine de biz sertifikalama yaparken şu ayrımı çok iyi yapalım. Sertifikalama yaparken şifalı olmasına, yarayışlı olmasına bakmayız. Zararlı olup olmamasına bakarız.
Çok güzel.
Bak burayı karıştırılıyor. Biz şifalı olan, yarayışlı olan şeylere belge verecek olsaydık sadece kuru incirle, kuru üzümle insanlara bir takım domatese vermemiz lazımdı. Tamam. Endüstriyel üretimden hiçbirisine veremezsin.
Tabii.
Hiçbirisi şifalı değil ki. Bugün işte ben cips, şifalı cips bulamazsın abi. Şifalı cips olmaz abi.
Şifalı çikolata.
Şifalı bir çerez. Kavrulmuş, tuzlanmış, işte bilmem soslanmış bulamazsın kardeşim. Böyle bir şifalı bir şey olamaz. Şifalı olacaksa Kavrulmamış.
Olduğu gibi kavrulmamış. Çiğ yiyeceksin. Olduğu gibi çiğ yiyeceksin.
Yani o yüzden biz şifalı ve yarayışlı olanlara belgeleme yapmıyoruz. Biz zararlı olmamasına bakıyoruz. Zararlı değilse ya da eşit kategorizede ise işte endüstride diğer rafine yağlarla beraber biz buna bakarız. Çözüm üretmek babında evet zararlılık yok. Buna göre belgeleme yapalım deriz.
Şey soracağım, çok özele girecek bu ama mesela palm yağı ile alakalı ilk önünüze geldiğinde, böyle konular ilk önünüze geldiğinde siz direkt diğerleri de bakıp da değerlendirmeye başladığınızda siz de şaşırdınız mı bu konuya? Bu niye bu kadar ayyuka çıktı? Niye palm yağına bu kadar
yani,
saldırılıyor diye?
Ben şahsen şaşırmadım. Hatta orada bak çok enteresan, yani bundan 10 sene önce falan bir tane çikolata kullanıldı. Bu saldırılar hep vardı da saldırılar. En sonki patlamada bir tane çikolata üzerinden bir şey yapıldı. Manipülasyon yapıldı. Çok meşhur krem bir çikolata var biliyorsunuz,
evet,
hani.
Evet, evet.
Bunda da palmiye var. Bunu günah keçisi yaptılar. Ya her bir günah keçisi parladı hocam. Reklamı arttı, satışı arttı. Yani manipülasyon öyle ki. Dediler ki bunda
çikolata. Ters reklam.
Tabii ters reklam, ters psikoloji. Bu böyledir zaten yani. Sen piyasada iki tane adam kavga ediyor görüyorsun değil mi? Kavga etmiyorlar bunlar. Danışıklı dövüşler. Arka planda yemek yiyorlar bunlar. Tamam mı? Ya bu böyledir. Yani evet. Adamlar çıktılar. Kendi mahallesinden olan bir markayı günah keçisi yaptılar gözüküyor. Baksana adam kendi mahallesine saldırıyor. Ne saldıracak? Git bakalım, sor bakalım orada çalışanlara. Sorduk biz. Satışlar arttı mı azaldı mı? Arttı hocam diyor. E ne oldu? X eşittir. Saldırdı mı? Faydası mı oldu? Dediler ki bu krem çikolatada palm yağı var. TriMCPD. Hemen adam kendini akladı. Biz TriMCPD konusunu şöyle çözdük, böyle çözdük, böyle çözüyoruz. Kullandığımız yağlarda biz bunu böyle bertaraf ediyoruz. İşte falan filan diyerek kendini akladı. Algı oradan değişti, dönüştü. Palm yağlarına yine yapıldı. Bu günah keçisi parladı, reklamı yapılmış oldu, satışı çoğaldı. Yani öyle bir oynuyorlar ki adamlar. Çok güzel oynuyorlar.
Yani palm yağını kötüleyeyim, kötüledikten sonra o çamur at, izi kalsın, o iz kalsın orada. Öbür taraftaki adam da aslında biz bu palm yağını dönüştürüyoruz, şöyle yapıyoruz diyerek de hem kendisini açığa çıkarsın, yani şey yapsın bir nevi, temize çıkarsın.
Evet.
O çok güzel bir
ama
reklam.
Öyle ki hocam, palm yağı o kadar feasible bir ürün ki, o kadar saldırdıkları halde piyasadan silemiyorlar. Bak bunu da delili olarak söylüyorum yani. Bu kadar feasible bir yağ. Diğerlerine göre daha kullanışlı, kızartmalarda daha elverişli, daha kullanışlı. Yani zaten saldırmaların sebebi bu. Dolayısıyla palm yağının arka planında Amerika ve İsrailli zihniyetlerle Müslüman zihniyetlerin kapışmaları vardır. Endonezya ve Malezya Müslüman üreticiler. Çünkü yağ sektörü buradan Malezya, Endonezya kaydı.
Şimdi tamam. Şeye de bakmak lazım. Acaba İsrailli şirketler Endonezya ve Malezya'da palm yağı üreticileriyle alakalı yatırım yapıyorlar mı?
Bilemem. Yapıyorlardır.
Buraya da bakmak lazım artık.
Mümkündür. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer bu palm yağları Amerika kıtasında ya da Amerika ve İsrail'in zihniyetinin kontrol ettiği yerlerde üretilmiş olsaydı biz palm yağlarının şifalarını, faydalarını, mükemmeliyetini konuşuyor olurduk. Çok net söylüyorum. Çok net iddia ediyorum yani. Müslümanlar ürettiği için, Müslüman camia ve Müslüman ülke kazandığı için, Müslüman alemi kazandığı için bu kadar saldırıyorlar. Müslüman düşmanı bunlar hocam. Bunlar palm yağı düşmanı değil. Bunlar Müslüman düşmanı.
Evet.
Tamam. Yani çok net yani.
Evet. Aynen öyle.
O yüzden palm yağına saldıran, palm yağı aleyhinde konuşan arkadaşlara, doktorlara, diyetisyenlere, gıda mühendislerine, meslektaşlarıma, bizim mahallede takılan arkadaşlarıma bir çağrı yapıyorum. İnsaflı olarak ele alalım. İnsaflı olarak söyleyelim. Diyelim ki palm yağı tüketmeyin ama bununla beraber diğer rafine yağları da tüketmeyin. Rafine yağların tamamı aynı kategoridedir. Mümkünse yarayışlılık, şifalılık konusuna çok önem veriyorsanız bütün rafine yağları hayatınızdan çıkartın.
Çok güzel.
Neyi tüketin? En şifalı yağ, zeytinyağı. Sızma ama. Riviera değil ama. Riviera'da da çünkü rafine zeytinyağı var. Sızma zeytinyağı, tereyağı, kuyruk yağı.
Kuyruk yağı.
Hayvansal yağlar. En yarayışlı yağlar bunlardır. Ben de evime bunları alırım. Bunları tüketirim. Bunları kullanırım. Bunları tavsiye ederim.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
Palm yağına söveceksen diğerlerle beraber söv, adaletsizlik yapma diyorum. Bütün bizim mahalleden konuşan arkadaşlara.
Yani bayağı açıklayıcı bir palm yağı meselesi oldu. Glikoz şurubuyla alakalı meseleye de hemen bir değinelim. O da önemli bir şey.
Evet. Şimdi glikoz şurubuyla ilgili de mesele yine Amerika'dan çıkan bir çalışma. Çalışma şu. Ona bakarlarsa görürler. Fruktoz işte fruktoz desinler, glikoz demesinler. İngilizce kaynaklarda görürler. Yani ben şimdi nokta atışı olarak şey söyleyemiyorum. Çalışmanın kaynağı şurasıdır diyemiyorum ama çok kolay. Fruktoz.
Bir zahmet. İnsanlar da onu araştırsın.
Görürler. Evet. Bizde de bu çalışma geldi. Zaten çalışmanın temelinde bunu da yine manipüle ettiler. Bak her zaman şunu söylüyorum. Bir sektöre saldırılıyorsa hemen neye bakmak lazım? rakip sektöre bakmak lazım. Yani rakip sektördür bu şeyi organize eden. Çünkü hocam yani glikoza saldırılıyorsa etçiler ne alaka yani?
Değil mi?
Tavuk sektörü evet. Glikoza saldırıyor. Evet. Yani niye saldırsın abi? Yani glikoza saldırılıyorsa rakip olan sektör bellidir. Bunlar ya da işte domine etmeye çalışan, manipüle etmeye çalışan şeyler bellidir. Hı hı. Çalışmanın temeli şu. Fruktoz.
Tek bu arada başına, karşı cenah nişasta bazlı şekerler noktasında mı diyorsunuz?
Nişasta bazlı şekerlerin karşı cenahı şekercilerdir. Kristal şekercilerdir. Pancar şekeridir. Rakip budur.
Pancar şekeri?
Evet.
Peki pancar şekeri yerli üretim var.
İtalya'da var. Kamışçılar, kamış da var. Var yani hocam. Sektör çok.
Yani burada da az önceki palmiyanın noktasında doğru araştırmalar yapmak
var.
Lazım mı?
Bak kotalar var. Kamış ve pancardan şeker yani çok ciddi bir şey var yani. Burada bir alem var yani, tamam mı? Hani o yüzden burada manipülasyonlar, işte domine taşları farklı oynuyor. Şimdi çalışma şu. Ortaya konan çalışmada doğru çalışma, gerçekten düzgün çalışma şu. Fruktoz tek başına tüketildiğinde vücut bunu şeker olarak görmüyor. Şeker olarak görmediği için insülin salgılattırmıyor. İnsülin salgılattırmadığı için de şeker komasından ölüyorsun abi. İnanılmaz bir şey yani çalışma yani. Hakikaten çok kıymetli bir çalışma. O yüzden fruktoz tek başına zararlıdır. Çok net.
Evet, fruktoz neyin içinde var?
Söyleyeceğim. Dolayısıyla çalışma bu ya. Abi bunu bir aldılar. Mısır şurupları zararlıdır'a dönüştürdüler. Halbuki Cenab-ı Hak öyle bir yaratılış prosesi ortaya koymuş ki fruktozu nerede yaratıyorsa hemen yanına glikoz koymuş. Dolayısıyla sen fruktozu ısırdığında, meyveden ısırdın, bilmem nereden ısırdın ya da atıyorum patates yedin. Patatesin içinde nişasta var. Nişasta işte bölündü. Glikoz, fruktoz oluşuyor zaten yani. Tamam mı? Dolayısıyla Cenab-ı Hak fruktozu tek başına yaratmamıştır. Fruktozu yarattığı yerin hemen yanına glikoz ya da diğer şekerleri koymuştur. O yüzden biz bunlara bir ısırıkçık attığımızda bile fruktozu vücudumuza aldığımızda yanında glikoz ya da diğer şekerler, sakkaroz, maltoz gibi şekerleri de yemek zorunda olduğumuzdan onlar vücuda girdiğinde onlar insülin salgılattırdığı için insülin salgılanınca hücre kapıları açılır. Glikozlar kanı terk edip içeri doğru girer ki komaya girmeyelim. Onlar girerken fruktoz da aradan sıvışıverir ve biz komaya girmeyiz. Yani Cenab-ı Hak aslında mükemmel bir yaratılış.
Bugün yediğimiz şekerlerin şey gibi, hani su içerken H2O'yu içiyoruz ya. Evet. Yani o birleşini içiyoruz. Biz bugün şeker yedik dediğimizde tabiri caizse G1-F1 yani glikoz ve fruktozu bir arada yemiş oluyoruz.
Bal ya.
Bu kadar.
Balın şekerinin yarısı glikozdur, yarısı fruktozdur. Meyvelerde fruktoz vardır. Şimdi meyve şekeri diye bilinir. Ama yanında glikoz da vardır. Çok dolayısıyla güzel. Sen bir elmadan ısırık attığında, bir baldan kaşık attığında, ama bak şu çok net. Fruktozu tek başına yersen ölürsün abi.
Ama bunu da...
Yok ki yiyemezsin ki.
Öyle bir şeyi sen yapamazsın.
Şimdi yani. Çalışmayı işte böyle çarpıtıyorlar. Çalışma ne? Fruktoz tek başına denendi. Bu mümkündür. Tek başına fruktoz üretmek mümkündür. Saf fruktoz. Bu denendi. Bunu tek başına yediğinde şeker olarak algılanmadığından vücutta, çünkü kana geçtiği zaman şeker, kandaki şeker konsantrasyonu artınca hemen beyin pankreasa diyor ki insülin salgıla. Ölecek bu adam diyor. Tamam mı? İnsülin salgılayınca kanın içerisinde geçen bu şekerler, dolaşan şekerler hücre kapıları açılıyor. Tak tak tak tak tak içeri kaçmaya başlıyorlar. Kanı terk ediyorlar. Senin kanın normal seviyelere geliyor. Şey budur. Anatomik, fizyolojik yapı, proses budur. Evet. Ama sen fruktozu tek başına yiyemezsin ki. Fruktozu tek başına yiyebileceğin bir yaratılmış bir eşya yok.
Peki fruktoz zararlı.
Dolayısıyla ne dendi? Fruktoz zararlı dendi ya. Bak şimdi. Dolayısıyla buradan dendiler ki fruktoz nereden çıkıyor? Bugün nereden üretiliyor? Mısır şurupları. Ya biz bunu alalım. Mısır şurupları, glikoz şurupları, fruktoz şurupları zararlı diyelim. Kim anlayacak? Kim anlayacak? Kimse anlamaz ki anlamadı. Diyelim glikozcuları tukaka yapalım.
Peki nişasta bazlı şekerleri üreten çok büyük şirketler var.
Evet.
Yani boykot şirketleri var şimdi Türkiye'de. Bunlar bu söylemden etkilenmeyecekler mi? Etkilenmiyorlar mı?
Etkilendiler mi acaba? Bir bakmak lazım.
Etkilenmediler.
Çok da etkilenmediler.
Bu da mı ters?
Çok etkilenmediklerini düşünüyorum.
Ya o kadar büyükler ki etkilenebilme ihtimalleri yani.
Hocam
ya da...
sen tavşanın da sahibisin, tazın da sahibisin ya. Sen tavşana kaç dersin, tazıya tut dersin. Amaç nedir? Onları yönetmektir ya. Tepede zaten hep aynı adamlar var yani. Farklı adamlar yok ki.
Peki glikozu zarar mahiyeti nasıl açıklar? Hadi fruktoz bu anlamda zararlı.
Zaten şunu söyleyeceğim işte, oraya geleceğim. Bak. Şimdi glikoz şurubu diyorsun ya. Glikoz şurubu dediğin şey glikoz şurubu değil. İçinde fruktoz da var, dekstroz da var, maltoz da var, hepsi var. Sadece glikoz şurubu demenin sebebi Galata meşhur. Mesela sen deniyor ki yüksek fruktozlu şurup. Yüksek fruktozlu mısır şurubu. Ya da fruktoz şurubu. Ya fruktoz şurubu dediğin şeyin içerisinde %55 fruktoz var. %45'i yine glikoz vesaire. Yüksek fruktoz dedin ya. Yüksek fruktoz dediğin %50-55.
Bu. Ha yani birebir de değil de biraz değil, daha fazla.
Değil değil ama millet bunu böyle bilmiyor. Fruktoz şurubu. Hocam bu fruktozmuş. Değil kardeşim. Fruktoz şurubu denmesinin sebebi normalde fruktoz %5-10-15-20'dir. Bunu arttırmışlar 30-40-50'lere çekmişler. Buna yüksek fruktozlu şurup demişler. Yükseği bu yani ha. Yani demem o ki bugün piyasada...
Ama bu da zarar verir yani biz bu tarafından da bakmamız gerekiyor.
Bu zarar verir. Bunu konuşacağım. Başka bir zarar var bunun. Bunun tamam. Başka bir zararı. Ama bu zarar verir şu demek. Bu zarar verir ne demek? Şeker de zarar verir. Kristal şeker de zarar verir. Bal da zarar verir. Meyve de zarar verir. Meyvenin şu anda fruktozu biraz fazla olduğu için ne oluyor? Fruktoz vücutta trigliserit yapıyor. Karaciğer yağlanması yapıyor. Yani sen meyveden de zarar görürsün hocam. Bu çok acayip bir proses değil. Fruktozu saf olarak da yersen zarar görürsün. Saf olarak biraz daha fazla görürsün. Niye? Cenab-ı Hak elmaya bunun zararını inhibe edici başka maddeler de koymuştur. Ama sen bunu saf alıyorsun ya, o başka maddelerden ayıkladığın için, onu almadığın için daha az zarar görürsün meyveden. Demem o ki, o yüzden glikoz fruktoz şurupları ya da mısır şurubu dediğimiz şeylerin içerisinde saf fruktoz yoktur. Yanında glikoz da vardır, dekstroz da vardır, başka şeyler de vardır. Dolayısıyla glikozun zararı ile ilgili çarpıtma meselesi fruktoz tek başına tüketilirse zararlıydı ama millet bunu bilmez, bu detayları bilmez diyerek biz mısır şurubuna sövelim, tukaka diyelim ve işte şekeri daha ön plana, kristal şekeri almaya çalışalım. Bazıları da şunu biliyor, glikoz şurupları sentetik zannediyor. Ya glikoz şurubu dediğin şey mısırdır ya.
Ben bu soruyu daha önce bir programda sordum hani sentetik glikoz şurubu öyle bir şey yok ki dediniz ya. Şey.
Aspartam, asesülfam K gibi sentetik tatlandırıcılar, sükraloz gibi bunlar daha zararlı. Bunlar bizi kanser ediyor. Bunların zararları daha fazla. Asıl biz konuşacaksak bunları konuşmamız lazım. Hep söylüyoruz yani.
Evet.
Ama glikoz fruktoz şurubunun diğer pancar şekerinden, kristal şekerden farklı olan bir zararı var. Bak bunu konuşabiliriz. Glisemik indeks dediğimiz bir şey vardır. Glisemik indeks. Nedir hocam bu? Vücuduna aldığında şekerini yükseltme hızı. Niye glikoz şurubunda bu daha fazladır? Diğerinde daha azdır. Çünkü bu parçalanmış en son haliyle olan bir yapıdadır. Monosakkarittir. Tekli şekerdir. O yüzden bu parçalanmaz artık. Direkt emilir. Ama diğeri sakkaroz, maltoz, dekstroz gibi şeyler. Disakkarit, işte polisakkarit gibi parçalanmaya ihtiyaç olan, emilmeden önce parçalanacak ya, vakit geçecek.
Biraz daha süreye ihtiyacı
var. Süreye ihtiyaç var. O yüzden şekeri hızlı yükseltmez. O yüzden glikozlar, fruktozlar ya da monosakkarit dediğimiz tekli şekerler şekeri daha fazla yükselttikleri, daha hızlı yükselttikleri için glisemik indeksleri yüksektir. Bunları saf olarak tüketmek vücudu yorar mı? Yorar. Pankreası yorar mı? Yorar. Mesela sen bunu ama glikoz şurubu olarak düşünme. Meyve suyunu sıktın ya. 5 tane portakalı sıktın. 5 tane portakalın suyunu içtin. Bir anda yükseltir şekerini. Niye? Fruktoz var içerisinde. Onda da fruktoz var. Bal, şerbet yaptın değil mi? Balı şerbet yaptın. 2-3 bardak içtin mesela fazla fazla. O da seni hızlı yükseltir. Fazla yani bunların hepsi fazlası zarardır yani. Dolayısıyla glikoz fruktoz şuruplarındaki algı tamamen fruktozun tek başına tüketilmesiyle ilgili olan çalışmanın manipüle edilmesinden kaynaklıdır. O yüzden bu manipülasyona fırsat vermemek lazım, prim vermemek lazım. Glikoz fruktoz şuruplarının şeker olarak düşündüğümüzde diğer şekerlerden farklı bir zararı yoktur. Hepsi şekeri yükseltir. Tek farkı glisemik indeksleri yüksek, şekeri daha hızlı yükseltirler. O yüzden biz bunları hep deriz ki izafi zarardır, zati zarar değildir. Bunun miktarını, zamanını kendine göre ayarlayacaksın. Glikoz fruktoz şuruplarının içerdiği ya da şekeri içeren, buna benzer şeker içeren şeyleri az tüketeceksin. Glikoz varsa daha az tüketeceksin. Şeker varsa biraz daha fazla olabilir ama yine az tüketeceksin.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
Zamanında hatırlayın İmam-ı Azam zamanında balı çok tükettiği için hasta olan çocuk vardı mesela. Değil mi? Hikaye anlatılır. Niye? Evet. Bal da hasta eder insanı. Evet. Meyve suları da hasta eder. Meyve de hasta eder.
Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bazı meseleleri tam bilmeden üzerinde yorum yapan insanlara da çok da dinlememek lazım. Dikkat etmek lazım.
Bu tarz sansasyonel ifadeler çok iyi prim yaptırır, takipçi elde ettirir, para kazandırır. Evet. O yüzden bu tarz sansasyonel ifadelere kanmamak lazım. İşin doğrusunu, işin gerçeğini, sansasyondan prim elde etmeyen hesaplara doğru bilgiyi doğru yerlerden öğrenip ona göre tavır takınmak lazım. Ben burada da glikozu övmedim. Evet. Sadece glikozun diğer şekerlerden acayip bir farkı yok. Çalışma çarpıtıldı. Hı hı. Fruktozu tek başına yiyeceğin bir gıda yok. Bunu dengeli tüket, az tüket. Becerebiliyorsan hiç tüketme. Şekeri evet. de bırak.
Evet. Evet. Eyvallah, Allah razı olsun hocam.
Başlığımız ne olacak? Gimdes glikoz şuruplarına, mısır şuruplarına ve palm yağlarına neden belge veriyor?
Evet. Bu olacak herhalde. Evet. Evet. Yani burada insanlar bunu neden konuşuyoruz aslında? İzleyicilerimiz de onu bilsinler. Yani glikoz şurubuyla palm yağlarından sürekli Gimdes'e bir saldırı var. Bu saldırının hem sebebini hem de Gimdes'in buna neden bu şekilde bir tavır aldığını insanlar öğrensinler istedik. O yüzden bir program içerisinde bunun geçmiş olması çok güzel oldu. Allah razı olsun.
İnşallah. Artık soranlara biz de bu programı tavsiye ederiz. Burayı izleyiniz, bakınız, öğreniniz deriz.
İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Efendim, bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.